Ayrım 18.
3. Bölüm. Yenildin. Sadece SBKP değil, sen de yenildin. Senin sosyalist olduğunu bilen mahallendeki bakkalın, komşun işçinin gözünde sen de yenilmiş sayılıyorsun. Bu yenilgiye bile sahip çıkabileceğin ölçüde yarını kazanabileceğini görmelisin. Merhaba sosyalizm, merhaba Marksizm, merhaba işçi sınıfı, merhaba devrim. Kış mevsimi kuralları. Dışarıda kar yağıyormuş. Serçelerin cıvıltısını duyuyorum. Kar yağınca mecbur aç kalıyorlar. Aç kalınca her şeyi göze alıp balkona geliyor ve kendilerini bekleyen kırıntıları tükettikten sonra pencereden içeri doygunluklarının cıvıltısını gönderiyorlar sevinçle. Ben bu sözcükleri kendime yazıyorum. Dışarıda kar yağıyormuş. Karşımdaki çıplak dağ üşümüştür. Şehrin kuytu sokaklarını apartmanların sıcaklığı ısıtır. Şehrin kuytu sokakları üşümemiştir. Üşümeyen kuytu sokaklarda üşüyerek dolaşmak kimsenin aklına gelmez. Benim aklıma gelir. Donmuş bir gölün kıyısında üşümeden ve üşenmeden ördek meke kovaladığım dahi aklıma gelir. Av tüfeğim, fişekliğim, yün çoraplarım, uzun botlarım, tiftik papağımla çamurlu karda bata çıka soluk soluğa ter burnumdan damlarken ben hiç ördek vuramazdım. Sahi tüfeğimin kayışı bile yoktu. İp bağlamıştım. Ben bu sözcükleri kendime yazıyorum. Dışarıda kar yağıyormuş. Kar üzerinde ıslıkla söylenen bir şarkının keyfi başkadır. Becerikliysen ayakkabıların kardaki gıcırtıları ile ıslığına tempo bile tutarsın. Şarkının sözlerini içinden ezgisini ıslığınla söylersen stereo müzik olur. Stereo müzik olur da stereo düşünce, stereo duygu, stereo yazı neden olmaz? Belki bunlar da olur. Psikologlar stereotip kavramını pekala bilirler. Buradaki stereotip dışarıda kar yağarken ıslık çalarak gezen birilerine öykünen sıradan bir heriftir. Ben bu sözcükleri kendime yazıyorum. Dışarıda kar yağıyormuş ve akşam oluyormuş. Akşam dışarıda kar yağarken soğuk bir odada mutlaka hırçın bir akşamdır. Hırçın bir akşam soğuk odada her kim varsa yoksa o sen misin? Onun şakaklarında zonklayan bir akşamdır. Soğuk bir odada nefesin buharı sigaranın dumanından ayırt edilmez. Yoksa bu ben miyim? Sigaradan çekilen her dumanda ve vaktin sancılı suskunluğunda belki de huysuz bir sabır büyümektedir. Sabrın makbulü çatlamadan büyüyenidir. Çatlamadan büyümesi için sabrın dahi sabırlı olması elzemdir. Dışarıda kar yağarken soğuk odada üşüyerek oturan her kimse belki onun kafasına da sorular üşüşmektedir. O da en karşı durulmaz sorulara, yerinden kıpırdatılamaz yanıtlarla dikilmelidir. İşte bunun benzeri felsefenin çıkmaz sorusuymuş. Karşı durulmaz bir kuvvet yerinden kıpırdatılamayan bir cisme çarparsa ne olur? Sahi ne olurmuş? Kavgacı soruların sakin yanıtları, yamandır ha. Sorular sonunda bellerini bükerler, diplerinde bir nokta. Nokta bir sonuçtur. Her sonuç bir yanıttır. Sonuçsuzluk yanıtsızlıktır. Ben şimdi ne demek mi istiyorum? Ne bileyim ben? Kar yağdı, böyle oldu. Daha doğrusu dışarıda kar yağıyormuş. Ben bu sözcükleri kendime yazdım. Keşke sana yazamadığım diğer ayrıntıları da yazabilsem. Çala kalem ama hiçbir ayrıntı yok. Her şey dümdüz, pürüzsüz, açık seçik, belirgin. Derinliksiz, boyutsuz, zamansız, tabiatsız, tabiatın da ayrıntısı yok. Hem dert yok hem de dert yok. Kar yağdı, böyle oldu. Her yer kapkarayken her yer kar beyaz oldu. Ayrıntı düşüncede midir? Olacakları değil, olmayacakları ve özellikle olamayacakları bilmelisin artık. Boş düşlerle avunmak bıktırıcı diyebilmelisin. Yaşanmışlar bir daha yaşanmayacak, iyisiyle kötüsüyle. Belki başka iyisi, başka kötüsü yaşanacak ama yaşanmışlar kesinlikle bir daha yaşanmayacak. Haydi bakalım, toplam hanesine sıralanmışsın. Elverse de hesap ziyansız çıksa. Haydi bakalım ama sen devam et. Timur Selçuk'un şarkılarındaki gibi hey diye bağırsan. Bağır işte, hey. Sonra üstten aşağı bir çizik, altına bir nokta, ünlem. Bağırmak sımsıcak bir yalandır şimdi, nokta. Nokta, ölüm bir nokta mıdır? Özne ile nesne, insan ile doğa arasında evrensel bir çelişki var. Evrenin temel çelişkisi olmak ya da olmamak. Varlık ya da yokluk. Yokluk boşluktur. Evreni çevrelediği varsayılan sonsuz sınırsız boşluk. Ki evren bir varlıktır. İmdi evrende özne. Bilinç insan ortaya çıktıktan sonra evrenin baş çelişkisi özne ile nesne arasındaki çelişki olmuş mudur? Olmayı olmamayı bilen, olmaktan olmamaya, olmamaktan olmaya dönüşüm için bilinçli olarak didişen tek nesne, bir özne olarak insandır. Özne öyleyse nesnenin kendine yabancılaşması giderek bilinç sayesinde kendini yatsımasından başka bir şey değil. Ölüm öznel süreçte bir nokta, nesnel süreçte bir virgül. Hepsi bu ama ipin ucunu sıkı tutacaksın, sımsıkı, noktanın virgüle aykırılığı denli. Kış gelince kıyıda köşede sinekler pineklemeye başladılar. Uyuşuk beklentilerinde belirsiz ölümlerini özlüyorlar şimdi. Hiçbir aykırılık yaratmadan. İlginçtir. Aykırılık, kural dışılık her zaman ilgi çeker. Alışılmışın dışında bir soluk aldırır insana. Klasik müziğin, Beethoven ve benzeri, davul ve zurna ile çalınışındaki muzipliği bir düşünsene. Ya da Londra Filarmoni Orkestrası'nın Dürüyem'in güğümleri kalaylıyı çalmasını. Ama bunlar alışık olmadığımız için, çarpıcı oldukları için hemen aykırı gelir sana, bana. Bir de nice aykırılıklar var ki artık alışmışız, kanıksamışız. Herifçi oğulları düpedüz zurnayla peşrev çekiyor da kılımız kıpırdamıyor, öyle mi? Şimdi sabah, birazdan radyoda, bugün 31 Aralık Pazartesi, Demirbank hayırlı günler diler, Demirbank, diyecek spiker. Saat 8'de, oturup bir yılın, yalnızca bir yılın mı? Bilançosunu çıkarman gerekir mi? Dedim ya, toplam hanesine sıralanmışsın, çizgin çekilmiş ama hesap henüz bitmedi. Bakalım ne çıkacak. Hesabı bitirmeden bilanço çıkarmak olanaksız. Haydi bakalım. Nasılsın? Hazır mısın? Dört duvar kuralı. Duya duya, doya doya yaşamak ne ölçüde mümkün? İnanarak, avunarak, kızarak, sevinerek. Hiç kimse sana, seninki de yaşamak mı? Dedi mi? Dört günlük yaşamak. Böylesi ancak bir kutu içinde gerçekleşir. Dört yan duvar, genişlik duvar, enine duvar, yükseklik duvar. Yani mekan dar, hepsi bu kadar. Bunu yaşayan bilir, dört dörtlük bir yaşam ancak dört duvar arasında olabilir. Ben 9 yıl yaşadım, ya sen kaç yıl? Peki sen duvarın hangi tarafındaydın? Dört dörtlük bir yaşam ancak dört bir yanına duvar örmeyi göze almakla mı elde edilebilir? Böyle bir yaşamda evet mekanı genişletemezsin. Ama zaman da dar değil ya, mekandan kaybedince zamandan kazanabilirsin. Ayrıca genişlik gerçekten göreli bir kavram. Yaşamak da öyle. Gün olur zamana sığamadığını, yeterince yaşayamadığını düşünürsün. Yanılmaktasındır. Çünkü gerçeğe tek boyutlu bakmaktasındır. Zamana sığamıyorsan, zaman sana yetmiyorsa, dar geliyorsa ve genişletemiyorsan ne yapacaksın? O zaman genişliğine yaşamayacaksın cancağızım. Derinliğine yaşayacaksın, zamanı yoğunlaştıracaksın ve de yaşamını. Geç kaldığın günleri yaşamak için boşa gitmiş saydığın, öyle demez misin? Yaşanmamış saydığın günleri telafi etmek için. Yani yaşamında genişleme yok, daralma varsa o zaman gevşeklik yerine yoğunluk var demektir. Boşluk, boşunalık yok demektir ki bu da bir şeydir. İnsan yalnızca içerideyken özgürlüğünden yoksun kalmaz ki, aslında dışarıda özgürlüğünden daha fazla yoksundur. Dışarıda özgürce düşlere dalmaya dahi fırsatı olmaz. Zamanı öldürebilir misin, zamanı? İşe bak be, her şey yaşlandıkça ıslanır, biz ise yaşlandıkça kuruyor muyuz? Bir şeyler mi kuruyor içimizde? Ağaçların da kimisi kurur, kimisi içten içe çürür. Ama kuralsız bir kural mıdır acaba? Bütün ağaçlar ayakta ölür. Çürümek en kötüsü elbet. Yaşarken ölmek. Böyle soğuk soğuk lafların nedeni yine kar yağdı bugün. Ben görmedim, söylediler ve hissettim. İçim soğudu. Ölüm de soğuk bir söz. Üstelik ölüm bir boşluk olmalı. Zamansızlık. Boşlukta hiçbir şey olmayınca zamanda yoktur ki. Zaman bir düşünce, idea olarak, soyut olarak da yoktur. Hiçbir biçimde yoktur. Hay bu nasıl iş? Zamanı öldürebilir misin zamanı? O ki boşluk bir hiçtir, hiç olmaktır, olmamaktır. Handi ise bir boşlukta mısın? Zamanı nasıl öldüreceksin? Gırtlağını sıkıp boğarak, soluğunu keserek mi? Yavaş yavaş zehirleyerek mi? Sinesine bir bıçak saplayarak mı? Hepsi boş. Zaman öldürüyorum dersin ya, bu da yalan. Zamanı kimse öldüremez. Olsa olsa zaman intihar eder kimi zaman ve üstelik zaman yavaş yavaş seni öldürür. Keyfini çıkara çıkara. Sen kim oluyorsun da zamanı öldürebileceksin? Hele şimdi, oturup bir alacakaranlığın kenarına beklemekteysen, alacakaranlık aydınlığın mı, karanlığın mı kenarı? Bilemez isen, bir adım atınca ya karanlık ya aydınlık gibi şeyler mi yazmıştı Onat Kutlar bir zamanlar? Hele dışarıda, sokakta, beyaz kokulu, kar ciğer sesli bir kış mı var acep? Yoksa cıvık ve vakur çamurlu bir kara kış mı? Belli ki iyimserlik ve karamsarlık bir batında doğmuş insan doğasına. Belli ki yaşanmamış geçmiş ile yaşamış gelecek yalnızca düşlerdeki değil, aynı zamanda düşüncelerdeki gerçek. Ama üşüyorum işte, sen de üşüyor musun? Üşüyorum ve sana sıcak duygulardan söz edemiyorum. Biliyor musun neyi keşfettim şimdi? Mutlu olmanın ölçüsü yok, geçmişi, bugünü ve yarını da yok. Mutlu olmuşsan, mutlu oluyorsan ya da mutlu olacaksan, bir ay, bir yıl, 10 yıl pek önemli değil. Geçmiştir, geçiyordur, geçecektir. Bir günlük, bir aylık, bir yıllık, 10 yıllık bütün mutlulukların tadı aynıdır. Yeter ki o tadı yoğun olarak duyumsamasını bilesin. O zaman o tat her çağrışımda ve her çağrışında kendini belli eder. Ne bileyim, kendini ısırılmış bir elma gibi hissedip hayıflanacağına, biraz önce yemişçesine ceviz içinin buruk nefis tadını alırsın. Bu kadar basit ve bu kadar güzel. Haldun Taner aklımda kaldığı kadarıyla şöyle diyordu. Sebepsiz mutluluktur asıl mutluluk. Hiç gerekçe aramayacaksın. İçinden gelecek o. Sıcak bir güç olarak. Denizin deniz, fesleğenin fesleğen, sardunyanın sardunya kokması gibi. Hayatın nabzı bunlarda. Doğa ile ortak olmak. Öyle derinlemesine, bilincine vararak değil ha, farkına bile varmadan. Yabancılaşma kuralı. Her bir şeyden söz ediyorum, her bir şeyi anlatıyorum, sonra işte böyle anlatamayacak noktaya geliyorum. Hiçbir şey anlatmamış oluyorum. İşte hiçbir şeyi anlatamadığım nokta, hiçbir şeyin anlatılmasıdır. Anlatılabilecek her bir şey anlatılmışsa, anlatılanların yeniden yinelenmesi artık hiçbir şeyin anlatılmasıdır. Sana elimden geldiğince her bir şeyi anlatmaya çalıştığım gibi, şimdi yalnızca hiçbir şeyi anlatacağım. Hiçbir şeye ulaşmak bir tür yabancılaşmadır. Yabancılaşma, sana ilk ve son kez burada, içerideki adamdan, belki de yine senden söz edeceğim. Yabancılaşmayı anlatırken içerideki adamın yardımını istemeye mecburum çünkü. İçerideki adam elbette öznelciliğe düşmeye daha yatkındır, daha kuşkucudur. Ama bunu yinelemekle yetinmek ve içinde bulunduğu koşullar bir mahpusu yanlış sonuçlara ulaştırabilir demek ve yalnızca bunu demek, basma kalıp bir mahpus tahlilinden öte bir anlam taşımaz. Elbette mahpusluk bir anlamda malullüktür. Sakat insanlar daha hassastırlar. Ama her sakatın diğer normal insanlara göre başka organ ve duyguları daha gelişkindir, daha yetkindir ve bu anlamda avantajlıdır da. Örneğin kör göremez ama görenlerden daha iyi işitir, daha iyi koklar. Ve bir mahpusta içinde bulunduğu koşullarda onu yanlış sonuçlara da iletebilecek bir öznelciliğe düşmeye daha yatkındır ama öznelcilik olgusundan dışarıdakilerden daha fazla haberdardır. Çünkü sürekli bu tehlikeli olasılığı düşünür. Üstelik daha fazla vakti vardır, daha fazla ve daha derin düşünür. Dışarının gündelik yaşantısından uzakta kılı kırk yarar. İçeriye hiç düşmemiş olanlar bakımından inanılır bir şey değildir ama şurası bir gerçektir, her oluşuma daha nesnel bakma şansına sahiptir. Çünkü maddi olarak uzağındadır ve baktığını kafeste de tutulsa bir kuş bakışı ile görebilir ama bu da bir yabancılaşma değil midir? Yabancılaşma. Bu kavramı içerideyken pek sık kullandığımı hatırlıyorum. Mahkumluğun kuralı. yabancılaşmanın engellenememesidir. İçeride zorunlu olarak her bir şeye yabancılaşırsın, kendin dahil, en yakınındakiler dahil. İçerideki adamın en büyük paradoksu, içeride olduğu halde her şeye, herkese dışarıdan ve kendi dışından bakmaya başlamasıdır. Bilinenin aksine içerideki işin asıl sorun öznelcilik ya da aşırı öznelcilik değil, öznelciliğin aşırı ölçüde aşılmasıdır. Her şeyin herkesin bir nesne haline gelmesidir. Her bir şeyin hiçbir şey olmasıdır. Aşırı öznelciliği aşırı ölçüde aşarak her bir şeyi nesne kılmak, insanları kendi öznelliklerinden sıyırıp nesneleştirmektir. Nesneleri kendi nesnelliklerinden sıyırıp fetişleştirmektir. Her bir şeyi kendine yabancılaştırmaktır. Bu ise her bir şeyin hiçbir şeye dönüşümüdür. Yabancılaşma duyarsızlıktır. Hastanelerde cüzamlılar koğuşunda kalorifer radyatörleri muhafaza içinde tutulurmuş. Zavallı hastalar ellerinin yandığını hissetmediğinden bir önlem olarak. Ne kadar acı verici de olsa insanın fiziki nedenlerle duygularını, daha doğrusu belli algılarını yitirmesi anlaşılır bir şey. Sinir sistemine ilişkin bir bozukluk. Ruh hastaları da yine son çözümlemede sinir sistemindeki bozukluklara bağlanabiliyor bildiğim kadarıyla. Yani bu anlamdaki duygusuzluk da cüzdanın bir çeşidi sanki. Ancak ruh hastası olmayan bir insan duygularını yitirirse ne olur? Üzülmeyi, sevmeyi, sevinmeyi, korkmayı, heyecanlanmayı, neşelenmeyi. Bazı duygularda körelme olabilir, kabul. Ama duyguların tümünü birden yitirmek, bir cüzdanlı gibi tepkisiz yaşamak ne korkunç. Yakın zamana kadar ne olur sorusunun yanıtını herhalde ben de ruh hastası olur diye verebilirdim. Şimdi böyle bir genelleme yapmaktan kaçınıyorum. Neden mi? Bir gazeteci Beyrut'ta evinden barkından, çoluğundan, çocuğundan, her şeyinden olmuş bir Filistinli'ye neler hissettiğini sormuş. Aldığı yanıt şu: "Bütün duyguları yitirdim. Onun için hiçbir şey hissetmiyorum." Bu yanıtın asıl anlamı nedir ki? Gerçekten adamcağız şok mu geçirmiş, hissizleşmiş, yoksa hissetmenin olağanüstü noktasına, duyarlılığın doruğuna eriştiği için mi böyle konuşmuş? Şok geçirmiş anormal bir insan bu denli anlamlı konuşabilir mi? Bilirsin bütün renklerin, mavinin, kırmızının, sarının, yeşilin bileşkesi beyazdır, renksizliktir. Yani bütün renkleri bir noktada odaklaştırırsan, renksizliği beyazı elde edersin. İnanıyorum ki bu adamcağız da aynı durumda idi. Öfkesini, hıncını, kederini, korkusunu, özlemini ve yitirmiş olduğu sevincini, neşesini, mutluluğunu, yani cümle hislerini biriktirmiş, yoğunlaştırmış ve mutlaka gazetecinin göremediği göz bebeklerinde odaklaştırmıştı. Gazeteci ise bu insanın kendisine boş gözlerle, hissiz gözlerle bakarken, "Bütün duygularımı yitirdim. Onun için hiçbir şey hissetmiyorum." sözlerinin dudaklarından dökülmesini doğal karşılamıştır. Onun beyaz beyaz baktığını bilemeden. Yabancılaşma duyarsızlıktır. Aşırı duyarlılığın kendini yiyip bitirmesi, duyarsızlığa dönüşmesidir. Çekilen acılara, sıkıntılara, hasretlere tahammül, aşırı duyarlılık ya da aynı anlamda duyarsızlıkla mümkün olmaktadır. Duyarsızlık acılara, sıkıntılara, hasretlere doyum noktasının işaretidir. Bir haleti ruhiyedir. Duyarsızlık ya da aşırı duyarlılık yılgınlığa düşmeyi önlemektir. Yorgunluğu yılgınlığa dönüştürmemektir. Yorgunluk kabul edilebilir, insanidir. Yorgunluk dinlenmekle giderilir, çarelidir. Yılgınlık çaresizliktir, çaresizdir. Yorgunluk dinlenme ihtiyacıdır. Uzun koşuya yeniden başlamak için belki zorunludur. Yorgunluğu gizlememek, kabul etmek dürüstlüktür. Yılgınlık koşuyu terk etmektir, yoldan çıkmaktır, koşmamaya teslim olmaktır. Yılgınlık teslimiyettir. Yılgınlık yorgunluğu abartmak, abartılı bir yorgunluğu kurallaştırmak ve yorulmanın yükünü, dinlenmenin hafifliğini taşıyamamaktır. Saçma sapan bir var olmanın dayanılmaz hafifliğine tutsak olmaktır. Belki sonbahar kurallarının tekrarı olacak ama kış ortasında sonbaharı yaşamak da var. Geçmişindeki özelliklerini bugün yeniden ürettiğini ölçüde, yalnızca kış ortasında sonbaharı değil, yaz ortasında kışı da yaşarsın. Öyleyse aynı konuya yeniden dönelim. Geçmişinde de yaşamıştın. Senin gibi insanların hareketli, coşkulu bir yaşam içinde duyumsadıkları yorgunluk, her zaman yılgınlığa bir adım mesafeye gelinmesi tehlikesini içerir. Dün olduğu gibi bugün de bu çok hızlı ve hareketli yaşam biçiminin içeriğinde çoğu kez her gün benzer işlerin yapılması, yapılmaması, her gün benzer sorunlarla karşı karşıya kalınması, her gün benzer heyecanların çekilmesini yarattığı gerilim, elbette senin gibi insanlar üzerinde önemli psikopolitik etkiler yaratmıştır ve yaratacaktır. Bu etkiler dün olduğu gibi bugün de gerek ruhsal gelişmelerin, gerek değer yargılarının, inançların bir ölçüde körelmesine yol açabilir. Bu körelme çoğu kez dün olduğu gibi bugün de toplu yaşarken açığa çıkmaz. Bizsiz ben, olunduğu noktada açığa çıkar. Bireysel sıkıntılar ve bunaltılar, bensiz bizler ortamında ve potasında eriyebilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam biçimindeki bir teviyelik ve şimdilerde en önemlisi belirsizlik, senin gibi insanlarda hızla yenilenmemenin ve giderek her şeye yabancılaşmanın fideliğini oluşturabilir. Yaşama biçimindeki gündelik bireysel beklentiler, inançlara ve değer yargılarına ağır basınca, inançlarda körelme başlayınca artık biz olmak bir alışkanlık haline gelebilir. Böylece neden biz olunduğu unutulur. Bizden görünmek, bizden sayılmak için nasıl olmak ve neler yapmak gerektiği aldatmacasına, alışkanlığına ve bunun gündelik tuzaklarına düşülebilir. Nasıl ve neler olgusu, neden olgusunu unutturdu mu, iptal etti mi, zaten her bir şey biter, hiçbir şey başlar. Devrimci hareketinin yenilgisiyle içine düştüğün haleti ruhiye, bugün sosyalizmin yenilgisiyle daha da katmerli bir şekilde içini doldurmuş olmasın. Sıkı durmalısın, sıkı basmalısın. Yaşanılmış ve yaşanılan ve yaşanılacak günlerin, yılların, özelliklerinin yarattığı kolektif şok, bireysel dirençleri de aştığı ve gölgelediği için moda deyişle kimlik bunalımı dün olduğu gibi bugün de yabancılaşmanın zirvesine yerleşebilir. İzah edilmesi zordur ama mümkündür. Senin gibi insanların çoğu yaşama biçimindeki tıkanmanın ve biteviyeliğin yorgunluğunu taşımaktadırlar. Biz olmaka duyulan aşırı güven, şimdi bizsiz ben, olmak ile noktalanan bir aşırı güvensizliğe, huzursuzluğa, belirsizliğe varmıştır. Hüzün vericidir ama gerçektir. Yaşama biçiminde biz olmaktan dolayı kendini açıkça belli etmeyen körelmeler, bunaltılar, öznellik ile biz olarak yaşamaktan doğan kaçınılmaz ve zevkli zorluklar, zorunluluklar, nesnellik arasındaki çatışmalar, uzun süre yine biz olmaktan kaynaklanan moral destek, güven duygusu, kolektivite psikolojisi sayesinde bastırılmış ve bilinçaltında tutulmuş olsa bile, kişi bizsiz ben noktasına geldiğinde, tek başına kaldığında bu çatışmalar ve bastırılmış duygular kendini açığa vurabilir. Böyle bir duyguyu yaşaman için illa işkence tezgahına yatmış olman ya da tek kişilik hücrede yıllarca kapalı tutuluyor olman filan gerekmez ki, evinde televizyonun başında sevdiğinin, saydığının heykelini vinçle söküp parçalarlarken için kanamaz mı? İnancın incinmez mi? Bu kahredici bir şok değil mi? Kimisinde inanç bilenir ama kimisinde inanç körelir. Yorgunluğun belirtileri ortaya çıkar. Biz olmak koşullarının dışına düşen, bunun moral desteğinden ve buna duyulan güvenden yoksun kalan, bizsiz ben olan tek tek bireyler, acı ve zulüm ve yalnızlık ve belirsizlik karşısındaki çaresizliklerini yorgunluk gerekçesiyle açıklamaya yönelebilirler.